Ayrım 2.
Kukla. Bütün bir devlet iktidarını teslim alıp da hükümeti eski devir adamlarına bırakan başka bir devrim partisi tarihte görülmüş müdür bilmiyorum. İttihat ve Terakki büyük harbin ortalarına kadar bir türlü sadrazamlığı kendine layık görmemişti. Kamil ve Sait Paşalar %100 eski adamlardı. İttihat ve Terakki iki yeni adam buldu. Mahmut Şevket Paşa, Sait Halim Paşa. Bunlar dahi Osmanlı İslam vezirleriydi. Biri Bağdatlı, biri Mısırlıydı. Mahmut Şevket Paşa öldürdükten sonra Talat Bey'in hususi kalemine girmiştim. Bir gün öğleüstü müdürden bir tebliğ aldım. Nazır Bey'le hemen Edirne'ye hareket edeceksiniz. Vaka şuydu. Mahmut Şevket Paşa'yı öldüren Kavaklı Mustafa memleketten kaçmaya muvaffak olmuştu. Eceli mi ayağına dolaşı neydi, bu katil bir Rus vapuruna binmiş, Romanya'ya gitmek üzere İstanbul'dan geçiyordu. Osmanlı Devleti'nin Rus sancağını taşıyan vapurdan hiç kimseyi almaya hakkı yoktu. İttihatçılar polis müdürü Azmi Bey'in cüretine başvurdular. Azmi Bey bir kolayını bularak Kavaklı Mustafa'yı vapurdan kaçırdı ve hapsetti. Rus Büyükelçisi'nin Baba Ali'ye gelerek Kavaklı Mustafa'yı geri isteyeceğine şüphe yoktu. İşte bu kaygıyla Talat Bey ve Sadrazam Sait Halim Paşa birlikte Edirne'ye gitmeye karar vermişlerdi. Büyükelçi Baba Ali'de kimseyi bulamayacak ve Kavaklı Mustafa hapishanede o gece boğulacaktı. Seyahat için de bahane bulunmuştu. Devlet adamları sınırda Bulgar Hariciye Nazırı ile görüşeceklerdi. Edirne'de sadrazamı hükümet konağına misafir ettiler. Kendisini ilk defa yakından akşam sofrasında gördüm. Pek protokolcü olduğu için yemek sessiz geçiyordu. İttihatçıların halk nazırı prensin yanında bir lalayı hatırlatıyordu. Evet efendimiz, ne buyuruldu efendimiz? İçini görmeye imkan var mıydı? Fakat bu hal onu ilk defa giyilen katı gömlek gibi sıkıyordu. Bir aralık dayanamadı, hani şöyle yakaladığını fırlatır göğsünü açar gibi, getirin bakalım köfteleri dedi. Edirne'nin tadını unutmadığı köftelerinden ısmarlamıştı. Bir kayık tabak dolusu getirdiler. Bir çatalda ikisini birden avlıyordu. Mısır prensi alt dudağını bıyığının içine geçirmiş, gözleri fırlak, sanki Nil kıyılarında bir timsaha bakıyordu. Oh paşam, bir tadını bilseniz emsalsizdir vesselam. Ve iki tanesini buyurunuz, tecrübe buyurunuz diyerek sadrazamın tabağına sıyırıp bıraktı. Neden sonra geç vakit bize hazırlanan eve dönmek üzere merdivenden inerken üst sahanlıkla sadrazamın veli kuşaklı bir entari ve kısa alacalı bir hırka ile hemen hemen Cem'in bir karikatüründe görüldüğü gibi hazım dolaşması yaptığını gördüm. Talat Bey'e Kavaklı Mustafa'nın boğulduğu haberi gelmişti. Ertesi gün Ruslar Azmi Bey'i polis müdürlüğünden azlettirecekler, hükümet onu Adana valisi yapacak, Ruslar bunu da kabul etmeyerek Azmi Bey'in bir daha devlet hizmetinde kullanılmamasını emredecekler ve istedikleri olacaktı. Osmanlı Matbuat Müdürü Hikmet Bey dahiliyede tanıdığımdı. Hikayeyi ondan işittim. Muharrirlerden biri şair Abdülhak Hamid'i tenkit eder. Hamid Sait Halim Paşa'ya sızlanır, o da Hikmet Bey'i çağırıp bir gazetecinin ayağını azayı kiramından bir zata dil uzatmak ne haddi? Yani bir gazetecinin soylu bir kişiye dil uzatması ne haddine? Hemen dersini ver buyurur. Herkes için elçi olsa da milletvekili veya ayan olsa da şairden başka bir şey olmayan Hamid, Mısır kuklası için sadece ayan, azayı kiramı idi. Lider. Balkan Harbi'nin sonlarındayız. Ordu Çatalca'da Bulgarlar zafer ortaklarıyla bozuşup harbe tutuşmuşlar. Ben Tanin'de çalışıyorum. Bir akşamüstü Babanzade İsmail Hakkı Başmakalesini bize teslim etti ve dedi ki, bunun neşrolunup olunmayacağını kabine toplantısından sonra Dahiliye Nazırı Talat Bey'e sorarsınız. Eğer zamanı değilse Talat Bey'den bir maş makale konusu ister, siz yazarsınız. Nazırlar Başkumandan Vekili Ahmet İzzet Paşa ile tartışıyorlardı. Çatalca'da bulunan ordu Edirne üzerine yürüsün mü yürümesin mi? Genç askerler Bulgarların müttefikleriyle harbe girişmiş olmasından faydalanmak fikrindedirler. Ahmet İzzet Paşa ihtiyatlıdır. Tanin yazı işleri odasında bir hayli bekledik. Nihayet nazırlar dağıldılar. Talat Bey de beni ve arkadaşımı Sultanahmet taraflarında oturmakta olduğu evine çağırdı. İhtilal Partisi'nin liderini yakından ilk defa tanıyacaktım. Sivil polisle fedai ve hizmetçi arasında bir adam bizi içeri aldı ve küçük bir odaya soktu. Yerde kenarı bükülmüş bir seccade vardı. Evdekilerden biri henüz yatsı namazını kılmış olacaktı. Bir müddet sonra Talat Bey çıplak ayağında terlik, üstünde beyaz patiska entarisi, çıplak göğsünü kaşıyarak geldi. Ne var ne yok bakalım. İşimizi anlattık. Ha dedi, o makaleyi belki öbür gün koyarsınız. Yarın için bir mevzu. Mevzu durunuz. Dedi ve köşe minderi üstünde yanlamasına uzanarak kesik kesik yarı bitmiş cümlelerle bize bir mevzu verdi. Ruslarla dostuz, şüphesiz komşu büyük devlet de bizim terakkimizi ister. Onun için öyle ümit ediyoruz ki Ankara'dan ileri Şark vilayetlerine doğru demir yolu yapılmasına artık müsaade edecektir. Haydi bakalım, bir şeye benzetirsiniz dedi ve bir de uğurlar olsun savurup esniyerek odadan çıktı. Benim ilk yazdığım gündelik gazete baş makalesi budur. O vakitler Tanin'de her cumartesi bir İstanbul mektubu çıkardı. Bir müddet sonra Talat Bey'in hususi kalemine katip oldum. Kendisiyle bir defa Romanya'ya, bir defa Edirne'ye seyahat ettim. İlk Avrupa yolculuğum bu seyahattir ve ilk uçağa binişim de Bükreş'te olmuştur. Kendisine memur olurken beni gene evindeki gibi sevimli ve külfetsiz karşılamıştı. Ne kadar aylık alacaksın? 10 lira efendim. Çok yahu, biz senin yaşındayken iki altına takla atardık. Talat Bey'in hayat ve şahsiyetine dair tahlillerde bulunacağımı sananlar aldanacaklar. Çünkü parti liderinin ne parti ne de devlet içindeki hususi faaliyetlerini takip edebilmesine imkan vardı. Fakat kendisinin imlasını bizim düzeltebileceğimiz kadar Türkçemiz, işte aldatıcı politikada süratle etraf yapabilir, Şark ahlakınca faziletine şüphe edilmez bir şeref olduğunu öğrenmiştim. Sözün ahlak kelimesinin başındaki Şark'a dikkat ediniz. Bu ahlak doğruluğu ve fazileti gayet dar bir ölçüde benimser. Hususi ve şahsi ayıplar ve menfaate ait yolsuzluklar için müsamahasızdır. Ancak ne yalanı ne de zulmü ahlaksızlık sayar. Talat Bey meşrutiyetin birçok adamları gibi bir Şarklı, üstü de tanzimat cilası bile olmayan bir Şarklıydı. Fikre benzer bir sözü hatırımda kalmıştır. Romanya'yı gezip dolaştıktan sonra dönüşte bir Ermeni gazetesine hasbihal kılıklı demişti ki, biz devlet sosyalizmi yapmalıyız. Bir gün yine kalemden çağırtmıştı, yanında bir müracaatçı vardı. İzmir mutasarrıfına bir mektup yazınız, beyefendinin işini mutlaka yapmasını tavsiye ediniz demişti. Yazıp götürdüm, imzaladı, adamcağız mektubu aldı ve teşekkürler ederek gitti. Biraz sonra nazırın yine beni istediğini söylediler, gittim. İzmir mutasarrıfına bir şifre yaz, gönderdiğim mektubun bir ehemmiyeti yoktur diye bildir dedi. Bir tanışma. Tanin gazetesine çalışıyordum. İzzet Paşa Harbiye Nazırı Cemal Bey İstanbul muhafızıdır. Her şeyi büyük ve yeni bir Osmanlı ordusundan ve bu orduyu kendi gençliğinden bekliyorduk. Az süren bir Tanin gençliği vardır. Hafız Hakkı'nın ordu ve gençlik yılları Parti gazetesinin işte o politikacılık günlerinde çıkmıştır. Bir gün Harbiye Nezareti'den vicdani imzalı ordu ve gençlik makalelerini men eden bir emir geldi. Son müsveddeleri çantasına koyarak bize veda eden Hafız Hakkı, kalemle yaptıramadıklarımızı silahla yapacağız diyordu. Arkasına ümit ve şevk ile baka kalmıştık. O zamanın gençliği çabuk sever, çabuk inanır ve bağlanırdık. Bir akşam Zeki Bey'in kemanını ve bir Alman şarkıcı kadınını dinlemek için Tötonyo salonuna gitmiştim. Benden başka Türk olarak bir de Halit Ziya Bey vardı. Bir aralık kapı açıldı ve içeriye elinde balık mendiliyle kılıcını iki tarafa çarparak sarhoş bir zabit girdi. Burasını bir çalgılı kahve zannetmiş olacaktı. Ben utancımdan kulaklarıma kadar kızardım. Zabit efendi sıraların birine oturdu. Bir müddet Alman kadının göğsünden çıkan garip seslere daldı. Sigara içmesini men ettiklerinden bir şarkının ortasına gene kılıcını iki tarafa çarparak çıktı gitti. Tanin gazetesine her cumartesi günü şimdi bana çocukça görünen İstanbul mektupları yazardım. O hafta bir takım anekdotlar arasında bundan da bahsettim. Cemal Bey'le bu yüzden tanıştık. Bulgarları Edirne'den kovmuştuk. Veliaht Yusuf İzzettin Efendi Trakya'da seyahat edecekti. Ben de Tanin muhabiri olarak aynı trenle gidecektim. İstasyonda Veliaht'ı uğurlayanlar arasında İstanbul muhafızı da vardı. Yanıma gelerek Fadih Rıfkı Bey siz misiniz dedi. Evet efendim. Tötonyo salonu için bir yazı yazmışsınız. Harbiye Nazırı bir zabitten böyle bahsedişinize çok kızdı. Sizi takip ettirmemi söyledi. Fakat biz zaten orduyu böyle zabitlerden kurtarmaya çalışıyoruz. Bilakis ben sizi tebrik ederim. Devam ediniz ve bize yardım ediniz. O vakitler bu kadarcık ümit ve teşvik bizi heyecanlandırmaya yeterdi. Üsküdar'dan entariyi kaldırmak, merkez kumandanlığı koğuşunda kadın döndürmemek yahut sokakta aynı arabaya binen kadın ve erkeklerden karı koca vesikası sormamak hemen hemen devrimcilik gibi ileri davranışlardı. Gözleri Mustafa Kemal gününde açılmış olanlara 1913 avuntuları ne kadar gülünç gelir. İlk defa bir prensi de yine o trende görmüştüm. Teşrifatçı, kapıdan girerken bir defa ortada bir daha eğildiniz. Yer gösterdiği zaman oturunuz. Veliaht Hazretleri ayağa kalktığı vakit mülakat bitmiş olur diyordu. Sahneden şimdi hatırımda şu fıkra kalmıştır. Çok bahtiyarım dedi ellerini kaldırarak. Osmanlı ordusuna teşekkür etmeliyiz. Kaşlarını çatarak kabahat cürüm Kamil Paşa'nındır. ve bir faslı tespit ettiğini gösterir ehemmiyetli bir tavırla, o bana devletler Balkanlarda statikoyu muhafaza edecekler demişti. Ben ona İngiliz elçisine senet al dedim, almadı. Ve başını sallayarak ayağa kalktı. Rumeli'yi bunun için kaybetmiştik. Trakya'dan döndüğümüz zaman Cemal Bey istasyonda bana şunu dedi. Size bir yazıdan bahsetmiştim. Harbiye Nazırı inat edip durdu. Ben eski fikrimdeyim. Fakat siz de artık böyle tenkitlerde bulunmayınız. Biraz daha sabredin. Zaten biz İzzet Paşa'dan da orduyu kurtaracağız. Biraz şaşırdım. Fakat ne yapmalı? İttihat ve Terakki'de görüşmüş olduğum siviller Cemal Bey'in yanında 8 kat sarıklı hocalardı. İşte Cemal Paşa'yı böyle bir kararsızlık havası içinde tanımıştım. Tevkifler, sürgünler, ip ve zindan çerçevesi içinde bana korkunç bir yeniçeri gibi görünen Cemal Bey'in kendisini, velev biraz bu türlü ve karışık fakat genç hareketlerle az çok ilgili görmek de büyük bir şeydi. Biz bu kadarla doymaya ve kanmaya alışmıştık. Çünkü o zamanki devrimci kırmızı ve uzun mısır fesini başı üstüne yakıştıracak kadar duygusuz ve donuk prensiplerini, en eski Osmanlı kafalarının kalıbına dökecek kadar şuur düşkünüydü. 1913'te bir Mustafa Kemal, 100 yıl sonrası için bile hayaldi, fantazi romanlarında bile yeri yoktu. Diktatör, harbe nasıl, niçin ve ne hesapla girmiştik, bunu bir adam biliyor, Enver. Enver'i binbaşı iken Edirne'de bir arkadaşının, Selahattin Adil'in tavsiyesiyle tanımıştım. Edirne'yi henüz almıştık, ben karargaha gittiğim vakit sınırdan dönmüştü. Bizim halimize bakınız. Şimdi Mustafa Paşa'da köylüler bana ihtiyar bir adam getirdiler. Kız arayan Bulgarlara köylü kızları haber verip teslim etmiş. Siz olsanız bu adama ne yaparsınız? O vakitler pek de yukarı kıvrık olmayan bıyıkları altından gülümseyerek, beni günaha soktu, dayanamadım, öldürmeye mecbur oldum dedi. Sonra vali Hacı Adil'in yanında buluştuk. Bir saate yakın süren yemek sırasında ilk gençliğin bütün merakı ile yeni devrin kahramanlarını anlamaya çalışıyordum. Korkusuz, sözlerinde katı fakat pek basit bir zabitti. Onun bir nazır, nihayet imparatorluk diktatörü olacağını hayalime bile getirmiyordum. Bir aralık bir askerlik ve vilayet yetkisi meselesinde aralarında bir tartışma çıktı. Enver ısrar ediyordu. Vermezseniz bir kıta yollar alırım, hatırınızı kırmak istemiyorum. Enver gittikten sonra Hacı Adil tecrübesinden faydalanılmak istenmeyen yaşlı adamların derin ahını çekerek çocuk dedi. O günlerde Hacı Adil devre çıkıyordu. Tanin gazetesine mektuplar yazmam için beni de yanına aldı. Enver bir tümenin kurmay başkanıydı. Tertip bakımından zaten boşalmış olan Edirne'ye onun tümeni girmeyecekmiş. Fethi Bey'in kurmay başkanı olduğu tümen girecekmiş. Enver Balkan Savaşı'nın tek fetih şerefini rakiplerine bırakmamak için süvarisini olanca hızı ile ileri atılmış, bu yüzden eski arkadaşları ile arası açılmış. Hacı Adil Dimetoka'ya uğrayarak bu soğukluğu gidermeye çalışacakmış. Bunları parça parça etraftan öğreniyordum. Yoksa böyle politika sırları kendisine söylenecek yaşta ve yerde değildi. Dimetoka'da genişçe bir salonda toplanıldığını hatırlıyorum. Epey kalabalık var. Hacı Adil, tümenin komutasına Fahri Paşa, Fethi Bey hep üst saftadırlar. Aşağıya doğru öteki misafirlerin arasında bir kurmay göze çarpıyordu. Sarışın, sert ve bakınırken gözlerine takılmamak imkansız. Hacı Adil ara sıra ona dönüyor. Belli ki rütbesiyle nispetsiz bir önemi var. Biz meşrutiyetin komitacılık aleminde bu önemlere alışmıştık. Salondan çıktıktan sonra Hacı Adil'e bu zatın kim olduğunu sordum. Mustafa Kemal Bey dedi. Sonra biraz şaşıca gözlerini manalaştırarak ilave etti. Yamandır. 1914'te İstanbul havası Enver'le kaplı, onunla aydınlık, onunla kapanıktı. Mukaddes cihat askerlik sorunu bir de taassup baskısı ile artıyordu. Bıyığını kesen bir zabitin merkez kumandanlığında dövüldüğünü işitiyorduk. Hususi kaleminde çalıştığım ve bana o kadar kudretli gelen Talat Bey'in bile onun gölgesinde kaldığını seziyordum. Esasen ona fikirci bir adam olarak bir değer vermemiştim. Bana göre bizim gençliğin aradığı hürriyetleri, kadının tefekkür ve hayat hürriyetini ancak Cemal Paşa'dan ve eğer varsa onun kafasında olanlardan beklemek gerekti. Enver'le Müslüman ortaçağı bütün yeşilliğiyle devam edecekti. Zafer bile neye yarayacaktı? Bir cinayet olan bu soru Anadolu ve Suriye'de Almanların nasıl bir maksatla çalıştıklarını gördükçe sık sık zihnimden geçer oldu. Hayır, Türkiye'yi kurtarmak için Alman zaferi yetmezdi. Enver'den ve Almanlardan kurtulmak da lazımdı. Bunu kim yapacaktı? 20'den 24 yaşına kadar bütün harpte hep bunu düşünüyordum. Atatürk'ün umumi katibi Hasan Rıza Soyak'ın babası Necip Bey Üsküp eşrafından pek dürüst bir efendiydi. 1908 Hürriyet Savaşı'ndan önce İttihatçılarla münasebette bulunduğu vakit Enver Bey de ona defalarca misafir olmuştu. kendisini pek sayar, gördükçe elini öperdi. Bir sultanla evlendikten sonra da eşini yabancı erkek olarak yalnız onun yanına çıkarmıştı. İttihat ve Terakki Umumi Merkezi 1. Dünya Savaşı'nın son yılında artık zaferden tamamıyla umut kesmişti. Rusya'da yıkıldığına göre tekli barış yapma imkanı aramak fikri hepsini sarmıştı. Fakat Enver Paşa'ya bu bahsi açmaya hiçbirinin cesareti yoktu. Bir gün Necip Bey'i merkeze çağırdılar. Durumu ve düşündükleri son çağrıyı anlattıktan sonra "Dinlese dinlese seni dinler. Bir vatan vazifesidir. Teşebbüs et." dediler. Necip Bey Enver'in yalısına gideceği günün sabah evdekilere "Bugün çok ehemmiyetli bir vazife yapmaya gidiyorum. İnşallah muvaffak olurum." dedi. Enver kendisini öğle yemeğine alıkoydu. Sofrada Necip Bey bahsi açtı. Dili döndüğü kadar konuştu. Enver sonuna kadar dinledikten sonra "Vah Necip Bey, vah!" dedi. "Seni de zehirlemişler. Sen ki maneviyata inanırsın. Bilmiş ol ki ben Allah tarafından büyük Türk hakanlığını kurmaya vekilim. Git evinde rahat uyu." Necip Bey eve döndüğü vakit şöyle diyordu. "Eğer bu adam harbiye nazırı, başkumandan vekili ve yaveri Hazreti Şehriyari olmasa yeri doğrudan doğruya tımarhanedir." Savaş. 19. asrın 14. yılında henüz 20 yaşımı tamamlıyordum. Bir yaprak kadar hafiftim, içimin hiçbir kaygıyla burkulduğunu hissetmiyordum. Bütün edebiyatım Tanin gazetesinin cumartesi sayılarında garpçılık davasını gütmekle geçiyor. Üslup dışından cenap taklidi bir şey, içinden acemi ve hayli çiğ. Osmanlılıktan ümidimiz kesilmiştir. Başlayan Türkçülüğü dilce zevksiz, milliyet anlayışı ile Asyalı buluyorum. Bu bir kararsızlık ve araştırma hali. İşten sonra Nuri Osmaniye'deki İkbal Kahvesi'nde arkadaşlara şiir ve edebiyat konuşuyoruz. Akşamları başka türlü tanıdıklarla Tepebaşı Kavahçisi'nde keyfe dalıyoruz. Yaşıma göre epey ileri ahbaplarım var. En fazla hoşuma giden bilhassa ordu gençliği içinde sezinlediğim yenileşme ve kalkınma hareketi. Şimdilik İstanbul'un büyük ideali Beyoğlu'nu fethetmek. Vatan kaybı İstanbul'da çabuk unutulur. Balkan Harbi'nden şehirde canlı bir hatıra kalmıştı, Edirne. Onu geri almak ve Bulgaristan'ın yenildiğini görmekle kalp acılarını dindirmiştik. O vakit Bizans havasına biraz ruh verenler Rumeli yüreği yanıklardı. İşte bu sırada büyük harp çıktı. Tepebaşı bahçesinde her gün görmeye alıştığımız Fransız ve İngilizler birkaç gün içinde ortadan kayboldular. Bizim iki taraftan birine katılmaklığımız mukadder olduğu hissini veren neydi? O sırada İstanbul'u düşündüren üç şey vardı. Rus düşmanlığı, Alman gücü ve İngiliz yenilmezliği. Eğer İngiltere olmasa Almanya'nın Rusya ve Fransa'yı birkaç hamlede dağıtacağından kimsenin şüphesi yoktu. Harbi bir çıkmazlığa mahkum eden İngiltere bizi açık onların cephesine yaklaştırmayan da Rusya'ydı. Almanlarla birlikte harbe girdik. Askerlik davetleri elimizde son bir alem yapmak üzere Tepebaşı bahçesine gittiğimizde Avrupa'dan yeni gelen bizden yaşça büyük bir arkadaşımız "Mahvolduk." dedi. "Nasıl, nasıl? Görürsünüz. Bu imansızın arkasından birbirimize nasıl da bakıştıktı." Zeytin Dağı. Mısır Sıtması. Harbiye Mektebi'nde ilk talim gören yedek subaylar arasındaydım. Askerlik bana idman ve gezinti gibi kolay ve zevkli geldi. İlk günleri Poturlu medrese uşağından şimdi Redingotlu gibi hatırıma gelen üniversite hocası Köprülüzade'ye kadar karma karışık bir görünüşümüz vardı. Bir gün hepimizi kıra çıkardılar ve yere bağdaş kurdurup imla imtihanından geçirdiler. Medreselilerin hemen hepsi ve birçok da ellerinde Darülfünun vesikası olanlar imtihandan döndü ve ihtiyat zabiti namzetleri yarıya indi. Bir başka günde doktorların odasından geçtik. Geriye kalmış olanların bir kısmı çürüye çıktı. Harbiye çavuşların eline yalnız okur yazarlar ve sağlamlar kalmıştık. Bir disiplin kadrosu içinde anonim kalmak Türk gençlerin hoşuna gitmez. Meşrutiyet gençliği gibi Cumhuriyet gençliğinin de başlıca eksiği budur. Her gün aramızdan iltimasların ayrıldığını görüyorduk. Sivil vazifeler daha cazibeliydi. İltimas hepimizin şevkini kırdı. Akşamları mektepten çıktıkça bizi herkeslikten kurtarabilecek bir yardım arıyorduk. Ben de harbiye nezaretine birçok kişi tanırdım. Fakat harpten sonra orası bir neferin eşiğinden adım bile atamayacağı korkunç bir üniformalar sarayı olmuştu. Birisi bana merkezi umuminin sivil çeteler yaptığını, bu çeteye bildiklerimizin kumanda ettiğini gidip Doktor Nazım'ı görmemi söyledi. Sivil askerliği tercih ediyordum. Hafta arası talimden sonra merkezi umumiyeye gittim. Doktor Nazım bekleme odasına geldi, istediğimi kendisine anlattım. Yüzüme baktı, güldü. "Biz çetelere hapishaneden adam alıyoruz," dedi. "Senin gibi genç arkadaşların yeri orası değildir." Bu katiller ordusundan bir şey anlamadım. Kafamdaki harp şiiri söndü. Ters yüzü gene harbiye mektebine döndüm. Üç arkadaş konuşuyorlardı. Cemal Paşa yarın Mısır'a gidiyor. Haydar Paşa'da buluşup kendimizi karargaha aldıralım. İşin bu kadar kolay olacağına o kadar inanmadım ki ertesi sabah bir tecrübede bulunmayı bile faydasız saydım. Üç arkadaşım bir daha Harbiye Mektebi'ne gelmediler. Bir dostum aracılık etti. Şöyle böyle tanıştığımız 4. Ordu Kumandanı başkomutanlığı bir telgraf yazarak beni de yanına istetti. Fakat bir türlü bölüğümden ayrılamıyordum. Enver Paşa disiplinciydi. Talimgahı bitirmeksizin hiç kimse için istisna yapılmasını kabul etmiyordu. Bense karargaha vaktinde yetişip Mısır'ın nasıl alındığını göremeyeceğime sefediyordum. Hep Kanal'ı, Kahire'yi ve ehramları düşünüyordum. İstanbul bir Mısır sıtması içindeydi. O zaman başta bulunanların coğrafyası medrese yobazlarının imlası kadar zayıf olmalıdır. Mısır'a vardıktan sonra beni kim hatırına getirir diye içleniyordum. Enver Paşa dahi Alman zaferine yetişemeyeceğimizden korkarak bir nefeste harbe atılmış değil midir? O günden acele ve iyimserlik havasının serinliğini hala göğsümde duyar ve sıkılırım. Nihayet bir gün talimgah kumandanı Alman Rabe Bey'in beni çağırdığını söylediler. Gittim. Elinde bana ait bir tomar kağıt vardı. En çok şaştığı şey de bir ordu kumandanının bir neferle bu kadar meşgul oluşuydu. Cemal Paşa arkadaşınız mıdır? Hayır, tanıdığım. Elimi sıktı. Yarın geliniz, kağıtlarınızı alınız dedi. Yeni esbabımı giydim, güzel bir şeritle künyemi göğsüme bağladım ve gittim. Türkiye'nin hiçbir tarafını bilmiyordum. Haydar Paşa'dan en uzak vilayetlere doğru trene bindiğim zaman Çanakkale Harbi başlamıştı. İstanbul, Kahire'den, Kudüs'ten, Şam'dan, Halep ve Bağdat'tan hayalini geri çekmiş, kendi öz canının kaygısındaydı. Gözüm arkada Anadolu'nun gurbet akşamı kompartımanımı kararttıkça kendi kendime başka bir sual soruyordum. Acaba İstanbul'a girecekler mi? Mısır sıtması dinmiş, Nuru Osmaniye emperyalizminin eteği Sarayburnu sularına değmişti. Karargah. Kitabın başında anlattığım Nablus sürgünleri dışarı çıktıktan sonra Cemal Paşa beni yanına oturttu. Bir maske düşmüş gibi yüzü o kadar değişti. Talat Paşa suikastı için ne işittiniz diye sordu. Hiçbir şey bilmiyordum. Bu suikasti sonraları Atatürk'ten dinlediğimiz Enver-Talat kavgası olmalıdır. Biraz şundan bundan bahsettikten sonra yaverini çağırdı. Beyi Erkan-ı Harbiye reisine götürünüz, şifre kalemine versinler dedi. Ali Fuat Bey, şimdi Harp Akademisi Komutanı Kor General Ali Fuat, o zaman Erkan-ı Harbiye reis vekiliydi. Yaver beni takdim etti ve kumandanın arzusunu söyledi. Ali Fuat Bey başını çevirmeksizin sert bir sesle, hayır, birinci şubede çalışacaktır dedi. Biraz şaşaladım fakat daha ertesi güne kalmadan ordu karargahı içinde yarı sivil bir kumandan ile som asker bir erkan-ı harp reisinin çatışarak yaşamakta olduklarını öğrenmiştim. Ali Fuat Bey ciddi disiplin adamıydı. İltimasların ve hiyerarşiyi bozan hususi durumların aleyhindeydi. Şifre kalemi ise Cemal Paşa'nın askerden fazla sivil tarafına bağlıydı. Ali Fuat Bey ile kumandan arasında bu yarı siviller yüzünden çatışma hiç eksik olmamış. Cemal Paşa'nın siyasi ve idari işleriyle Ali Fuat Bey'in kafası hiç uzlaşmamıştır. Ali Fuat Bey de parti komitecılığının düşmanı olanlar gibi nizam, kıdem ve kanun adamı kalmıştır. Cemal Paşa harp hükümetinin en ileri düşünenlerinden olmakla beraber kendi ittihatçılığını hiçbir işinde unutmazdı. Kendi ittihatçılığı diyorum çünkü gerçekte İttihat ve Terakki birkaç başın etrafında birkaç kola ayrılmıştı. Büyük harpte herhangi bir kimse için ittihatçıdır. Hükmü doğru ve pek de yerinde olmazdı. İttihatçı demek partinin anonim ve silik unsuru demektir. O zamanlar insanın üzerine yapışan damga adam sözüydü. Cemal Paşa'nın adamı, Enver Paşa'nın adamı, Talat Paşa'nın adamı, kendi kendine adamı kimdi bilmiyorum. Her adamın da kendi adamı vardı. Gruplar büyüdüğü zaman artık Enver Paşa takımı, Talat Paşa takımı, Cemal Paşa takımı demek doğru olurdu. Zeytin Dağı üstünde de 4. Ordu Karargahı'nın zabitleriyle Cemal Paşa'nın adamları diye iki sınıf olmuştur. Adamın hususiyeti rütbe ve mevkiye uygun olmayan öneminden belliydi. İttihat ve Terakki devrinde samimiliği temsil eden adamlar iktidardan en iyi faydalanmış olanlardır. Büyük harpte en ürktüğüm şey bu damgaydı. Talat Paşa'nın adamı, Enver Paşa'nın adamı. İttihat ve Terakki'yi sorumsuz adamlar soysuzlaştırmışlardır. Halbuki devlet kuvvetlerinin yerine hangi şahsi kuvvet tutabilirdi? En ızılı katili, eli titrek bir hakim mahkum eder ve bir çingene asar. Devlet, kanun ve otorite hüküm sürdüğü zaman Çakırcalı ipe takılmış bir cesetten başka bir şey değildir. İttihat ve Terakki'nin Çakırcalı'nın peşine sürdüğü devlet kuvvetini bile çeteleştirmiş olduğunu hatırlarsınız. İttihat ve Terakki şeflerinden birkaçına beni fikirleri yaklaştırır, adamları uzaklaştırırdı. ve en nefret ettiğim şey bu iken mütareke senelerinde üstünde yalnız bir tek damga vardı. Cemal Paşa'nın adamı. Bizim imparatorluk. Zeytin Dağı'nın tepesindeyim. Lut Denizi'ne ve Gerek Dağları'na bakıyorum. Daha ötede Kızıldeniz'in bütün sol kıyısı Hicaz ve Yemen var. Başımı çevirdiğim zaman Kamame'nin kubbesi gözüme çarpıyor. Burası Filistin'dir. Daha aşağıda Lübnan var, Suriye var. Bir yandan Süveyş kanalına, öbür yandan Basra körfezine kadar çöller, şehirler ve hepsinin üstünde bizim bayrağımız. Ben bu büyük imparatorluğun çocuğuyum. Çıplak İsa, Nasıra'da marangoz çırağıydı. Zeytin Dağı'nın üstünden geçtiği zaman altında kendi malı bir eşeği vardı. Biz Kudüs'te kirada oturuyoruz. Halep'ten bu tarafa geçmeyen şey yalnız Türk kağıdı değil, ne Türkçe ne de Türk geçiyor. Florence'a ne kadar bizden değilse Kudüs'te o kadar bizim değildi. Sokaklarda turistler gibi dolaşıyoruz. Kamame Kilisesi'nin Hristiyan milletler arasında bölünmüş olduğunu bilirsiniz. İçerisinin her parçası ve kilisenin her hizmeti bir başka cemaatindir. Bu cemaatler yalnız anahtarı pay edememişlerdir. Anahtar bir hocada durur. Bütün bu kıtalarda biz işte bu hocanın görevini yapıyoruz. Ticaret, kültür, çiftlik, endüstri, binalar, her şey Arapların veya başka devletlerin. Yalnız jandarma bizim idi. Jandarma bile değil, jandarmanın esvabı. Osmanlı saltanatı son bürokrat iken bürokrasisi bile tam Arap yahut yarı Arap'tır. Türkleşmiş hiçbir Arap görmedikten başka Araplaşmamış Türk'e az rast geliyordum. Arap milliyetçiliği güden Şamlı Azimzadeler Konya'dan gelme Kemik Hüseyin torunlarıydı. Halep'in esas familyaların asılları Türklerdi. Osmanlı İmparatorluğu'nda itibar azınlığın imtiyazı olduğu için ve Türk unsuru imtiyazsız olduğu için herhangi bir Müslüman azınlığın çocuğu olmak Türk olmaktan daha faydalıydı. Birinci kaset, birinci yüzün sonu.